Barış Sanat sunar. Kahverengi yol panoları. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz Sagalassos Kazası Başkan Yardımcısı Dr. Ebru Torun. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi Yol Panolarında bugün Dr. Ebru Torun'la beraberiz. Kendisi Sagalassos'ta devam eden arkeolojik kazıların Kazı Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz programımıza her şeyden önce.
Hoş bulduk Emrah Bey. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Hemen konuya girmek istiyorum. Siz bir yandan Leuven, yani Belçika'daki Leuven Üniversitesi'nde öğretim görevlisisiniz. Ve zaten Sagalassos'taki kazılarda Leuven Üniversitesi üzerinden devam ediyor, sürdürülüyor. Hatta şimdi belki bahsedersiniz kazı başkanından da ve ne zamandır aslında Sagalassos'ta? Sagalassos bizim sanki hayatımıza biraz daha yeni girdi değil mi? Ben mi yanılıyorum?
Benim hayatımın büyük bir kısmını kapladığı için tam bilemeyeceğim ama evet çok haklısınız. Sagalassos çok büyük bir değişim geçirdi son 30 yılda. Biliyorsunuz İlk kazı başkanımız Profesör Mark Watkins, ne yazık ki Şubat ayında kendisini kaybettik. Kazılara 1990 yılında başladığında zaten bölgeye 80'lerin ortalarında yeni yeni kolay ulaşılabilir hal almıştı bölge. İlk yüzey araştırmalarıyla başlamıştı buradaki çalışmalar, Pisidia bölgesindeki yüzey araştırmalarıyla Mark Hoca'nın da dahil olduğu bir ekiple. Ardından Mark Bey, hepimizin Mark Bey dediği Mark Hocamız rahmetli, alanın potansiyelini fark edince gerekli başvuruları yapıp burada resmi olarak kazılara başladı. 1989'da ilk olarak müzeyle ortak bir çalışmanın ardından 90'da kazı başkanlığını aldı. Dolayısıyla ben de aslında öğrenciyken 94'te başladığım için ama çok haklısınız çok uzun yıllar Sagalassos kelimesi bile zor telaffuz edildi Türkiye'de. Ancak giderek tabii bir kere dediğim gibi yolların daha düzelmesi, Sagalassos'un daha çok tanınması, özellikle yapılan başarılı sayılacak restorasyonlarla dikkat çekmesi sebebiyle daha çok anılır ve fark edilir, ziyaret edilir hale geldi gerçekten son
tabii,
yıllarda.
Tabii Mark Walker'ın ölümünden sonra da yine daha önce onun yardımcılığını yürüten değil mi? Yören Hoca şimdi sanıyorum yürütüyor kazıları.
Evet, şu anda 2013'ten beri aslında vefatından evet. Önce değil. Mark Hocamız emekli olduktan sonra 2013'ten beri kazı başkanı Profesör Doktor Yaron Poblome. Yine Leuven Üniversitesi liderliğinde diyeyim. Çünkü çok fazla yerli ve yabancı üniversitenin ortaklığıyla devam eden bir kazı burası.
Şimdi ben yanılmıyorsam 2 yıl önceydi Sagalassos Vakfı'nın düzenlediği bir gezi vesilesiyle gelmiştim Sagalassos'a. Gerçekten çok etkileyici bir yer. Yanılmıyorsam beni düzeltin ne olur. Çok yüksekte aslında değil mi Sagalassos? Yani birçok antik kentin aksine diyeceğim belki bayağı yüksekte inşa edilmiş. Hem savunması hem de ulaşımı aslında biraz daha zor. Belki de bu yüzden biraz da geç keşfedildi.
Hem evet hem hayır. Yani tabii evet 1500-1600 arasında bir rakımdayız. Bu bakımdan yazları çalışmak biraz kolay oluyor bizim için. Daha serin bir tahmin edildiği kadar sıcakta çalışmıyoruz. Ama burasının şöyle bir özelliği var. Eskiden aslında bayağı yol üstü denebilir. Çünkü içinden zaten bir kervan yolu geçiyor. Yani şu anda bile antik kentin ortasından geçen bir Osmanlı kervan yolu hala duruyor. Çünkü burası bir dağ geçidi. Yani çok sık soruluyor buraya niye yerleşmişler. Yani pek çok sebebin arasında ve tabii korunmasının daha kolay olması açısından sırtını dağa dayadığı için. Ama aynı zamanda Toros zincirinin de geçitlerinden bir tanesi. Yani Sagalassos'un hemen yanından Isparta platosuna geçiliyor. Tabii suyun varlığı, tarım alanlarının zenginliği, kil taş, ahşap gibi yapı malzemelerinin bolluğu da bölgeye yerleşmenin önemli sebeplerinden olmuş tarih boyunca.
Yanılmıyorsam Burdur'a bağlı aslında, değil mi? Burdur'da hatta Ağlasun
Evet.
ilçesinden geçilerek gidiliyor. Orada da inanılmaz tarihi bir çınarın hatta yanından geçerek gitmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel de
Evet,
orası da.
kesinlikle. Ben Ağlasun'un daha çok tanınmasını çok isteyenlerdenim. Ağlasun ilçesinin içinden geçiriyor. Burdur'a bağlı. Dağın ardı Isparta olmuş oluyor ama aslında Burdur iline bağlı.
Peki
Ve
Sagal.
Ağlasun'da da görülmeye değer pek çok şey var gerçekten.
Çok doğru. Peki Sagalassos deyince hatta buradan işte Büyük İskender'in de geçtiği söyleniyor yanılmıyorsam. Sagalassos deyince buradaki yerleşim ne kadar geriye gidiyor?
Şöyle aslında yörede diyeyim çünkü Sagalassos kazıları sadece anıtsal merkezde yürütülen çalışmalar değil. Bu interdisipliner araştırmalar 1200 kilometre karelik bir alanı kapsıyor.
Oo.
Ve bu alanda biz insan varlığını Orta Paleolitik'e kadar takip edebildik. Yerleşim düzenlerini, zaman içerisinde insanların sosyal, ekonomik, politik, ekolojik değişimlere nasıl ayak uydurduğu, uyduramadığını bayağı takip edip belgeliyor ekiplerimiz. Dediğim gibi orta paleolitik, yani neandertallere kadar gidiyor aslında bölgede. Fakat tabii esas bildiğimiz hani daha organize yerleşim milattan önce 5. yüzyıl civarında Sagalassos'un kendisinde, yani şu anda Sagalassos diye bildiğimiz ören yerinin kendisinde ve biraz 1,5 kilometre güney batısındaki bir tepe üzerinde çok iyi korunmuş milattan önce 5. yüzyıl yerleşimi var. Çok önemli bir yerleşim orası da. Pisidya kültürünü görebildiğiniz o dönemin. Ve Sagalassos bir Helenistik ve Roma kenti olarak sonra da geç antik dönem kenti olarak yükselirken de her zaman bu bölgede Düzentepe'de değil ama Ağlasun'da yaşam devam etmiş. Yani aşağıda hiçbir şey yoktu, sadece yukarıdaydı değil. Burada yaşam aşağıda biraz daha köy niteliğinde, biraz daha suburb niteliğinde devam ederken tabii Sagalassos ören yerinde daha kent merkezi olarak gelişmiş.
Ama 1200 kilometre dediğiniz bayağı aslında bir alanı kazıyoruz şu anda, değil mi orada?
Yo yo, kazıdan bahsetmiyorum.
Ha,
Yüzey
kazı.
araştırmaları
Ha,
1200 kilometre karelik bir. Yo yo, ören yerinde çok dikkatli ve
okey.
ölçülü kazmaya çalışıyoruz, evet.
Güzel. Ben hatırladığım kadarıyla çok güzel bir çeşme vardı. Adrian Çeşmesi miydi şimdi tam adını hatırlamakta zorlanıyorum.
Antoninler Çeşmesi.
Antoniller Çeşmesi.
Antoniler
Çok özür dilerim.
Hanedanı.
Antoniller. Antoniller. Antoniller Çeşmesi vardı. Biraz bir bölümü yıkık da olsa güzel bir antik tiyatro anımsıyorum. Hamam vardı, değil mi? Başka neler var şu anda orada görülebilecek?
Şöyle söyleyeyim, tabii araştırmaların çoğu öncelikle yüzey araştırması olarak kentin merkezini belgelemeye başlamış. Aslında bizden önce de yani 1884-85'te Polonyalı bir kontun aslında ilk interdisipliner de diyebileceğimiz çalışmaları söz konusu. Yüzeyde görülenleri mimarların da katıldığı, sanat tarihçilerin katıldığı bir ekiple Kont Lantz Koronski belgelemiş. Ve bu onun ardından gelen Pisidia Survey'inde de çok yüzeydeki anıtlar çalışılmış. Dolayısıyla kazılar da ilk başta agoralar ve civarına odaklanmış. Dolayısıyla da biz daha çok az sayıda Helenistik ama daha çok erken Roma ve döneminde yapılmış bir esas strüktürünü diyeyim, kent dokusunu oluşturmuş bir kentle karşı karşıyayız ama tabii terk edilene kadar bütün yapıları, bütün kompleksler defalarca onarılmış, işlev değiştirmiş. Yani karşımızda çok katmanlı yapılar var ama dediğiniz gibi çok iyi korunmuş, bence iyi korunmuş bir tiyatrosu var. Dolayısıyla hiç kazı da yapılmamış olmasına rağmen açıkta olan ve anlaşılan bir tiyatrosu var. Agoraları ve etrafı açıldığı için de agoraların kuzey yamaç tarafında çeşmeler ortaya çıkmış durumda. 5000 metrekareden fazla büyük bir Roma hamamı söz konusu. Onun sadece üçte biri kadarını şu anda ziyarete açabildik ama üzerinde çalışıyoruz. Ve de yukarı agora esas kentin kalbi olan yerde bahsettiğiniz o suları akan meşhur çeşmemiz restorasyonun meslektaşım Semih Ercan tarafından yapılmış. Restitüsyonu tabii ki Rutger van de Put ve hocamız Mark Watkins tarafından yapılmış bir projedir o. O var. Ve agoranın dört köşesinde onursal sütunlar var yüksek yaklaşık 12 metrelik. Agoranın iki güney kapısı ayağa kaldırılmış durumda kemerli kapı. Bir tane de kuzey doğu kapımız ayağa. Yani agora bayağı bir ayağa kaldırılmış durumda. Agora'nın tabii hemen batısında meclis binası, belediye binası, Pritaneion söz konusu. Hemen altında bizim et pazarı olduğunu düşündüğümüz, alışveriş merkezi dediğimiz bazen kısaca Makelum var bir tane. Yani o dönemin aslında o yüzyılların kent dokusunu, kent yaşamını okuyabileceğiniz pek çok yapı var. Yeni de ilgi panolarıyla süsledik antik kentimizi. Sonra gezerseniz
Çok
her bir
güzel.
yapı hakkında çok detaylı bilgi alınabiliyor.
Onu da sorayım madem tam laf açıldı. Ziyaretçi ilgisi nasıl şu sıralar Sagadozu'sa?
Biz heyecanla artışı gözlüyoruz. Çünkü eskiden biz arkeolojik alanların çok kalabalık, çok turist çektiği alanlarda arkeologlar nasıl çalışıyor diye merak ederdim. Şimdi birazcık onun tadını almaya başladık gerçekten de. Ama biz çok memnunuz tabii. Yani insanların ilgiyle panoları okuyuşunu, sorular soruşunu izlemek çok hoş. Tabii araç yığılması gibi sorunlar oluyor antik kent girişte ama onları da çözüyoruz belediyeyle, işte şeyle, bakanlığımızla falan. Dolayısıyla evet enteresan bir artış var. Yani bizim yılda 10 binlerden yılda 80 binlere ulaşmamız bizim gibi bir dağ başı kent için heyecan verici, evet.
Yanılmıyorsam 1,5-2 yıl önceydi. Şimdi araya pandemi girince insan bu şeyleri
Evet.
şaşırıyor, tarihleri. İstanbul'da Yapı Kredi'de bir sergi açıldı Sakalassos'la ilgili. Çok da güzel bir sergiydi. Ben birden fazla kez gidip sergiyi gezdim. Hem o büyük alana çok güzel bir atmosfer oluşturacak şekilde yerleştirmeler yapılmış. Eminim siz, bilmiyorum, belki hazırlanmasına da katkıda bulunmuşsunuzdur. Çünkü serginin kataloğunda bu dev katalog Bir Zamanlar Toros'ta diye sizin de katkınız var görüyorum. Arkeoloji tozu yutmuş mimarlar başlıklı yazıda. O sergiden biraz kısaca bahsetsek, nasıl bulmuştunuz sergiyi?
Şöyle aslında serginin tasarımı, yani tabii Yapı Kredi'den gelen bu öneriyi çok heyecanla karşıladık biz. Dediğiniz gibi maalesef bir pandemiye denk geldi ve daha hatta uzatıldı bir miktar o nedenle süresi. Ama 2009'da başladı. Yanılmıyorsam
2019.
Kasım'dı. Ben 2019 değil tabii. 368 adet eser alabildik Burdur Müzesi'nden ödünç. Ve sadece Sagalassos'ta değil, yöreyi tüm tarihi bağlamıyla anlatabilmek için yöredeki diğer antik kentlerden gelen eserlerle de birleştirdik. Hem kronolojik hem tematik bir çalışmaydı. Yerun Hoca'yla bütün ekip birlikte çalıştık ama tabii esas emek Yerun Hoca'nın ve Nihat Bey gibi Yapı Kredi'nin önemli küratör ve entelektüelleri sayesinde çok hoş bir sergiye dönüştü gerçekten. Biz de çok sevdik ve çok heyecanla takip de ettik başarısını. Hala da sanıyorum sanal olarak gezilebiliyor Yapı Kredi'nin sitesinden.
Çok doğru, evet. Yani açıkçası biraz o serginin de sanıyorum etkisi olumlu anlamda olmuştur diye düşünüyorum Sagalassos'a. Hem adının tanınmasına hem belki ziyaretçi artışı olmasına o açıdan gerçekten çok başarılı bir sergiydi.
Evet gerçekten biz yani Sagalassos'un adını Beyoğlu'nda o kadar aylarca görmekten
Ya.
çok gurur duyduk gerçekten. Ve gelen turistlerle, ziyaretçilerle bazen arada karşılaşıp konuştuğumuzda sergi gezdiklerini öğreniyoruz. Demek ki etkisi, yani eminim var, eminim.
Peki tam önümde sizin o makaleniz açık, sizin de katkıda bulunduğunuz Göze Üner ve Özge Başağaç'la birlikte yazdığınız Arkeoloji Tozu Yutmuş Mimarlar. Şimdi siz aslında bir mimarsınız, o kadarını biliyorum. Daha sonra ama doktoranızı arkeoloji koruma üzerine yaptınız yanılmıyorsam, arkeolojik koruma ve kültür varlıkları. Aslında siz anladığım kadarıyla bu arkeoloji tozu yutmuş mimarlardan birisiniz, değil mi? Bu ne demek, biraz anlatır mısınız?
Evet, yani bu hala benim bunca yıldır herkese söylemek zorunda kaldığım, ne işin var burada madem mimarsın, ne işin var Sagalassos'ta veya antik kentte. Biraz tiyatro tozu yutmaya benzettiğim için arkeoloji tozu yutmak dedim ona. Sahne tozu yutmaya benzettiğim için bir kere tadına vardığınızda bırakamıyorsunuz gerçekten sanıyorum. Birçok da öyle mimar arkadaşım var mesela Göze ve Özge gibi yıllarca birlikte çalıştım. Sagalassos'taki bütün belgeleme prosedürlerini, konservasyon protokollerini birlikte oluşturduğum arkadaşlarım benim çok değerli akademisyenler her ikisi de zaten. Ve sadece onlar da değil, her yaz bize ODTÜ'den, İTÜ'den, çeşitli üniversitelerden katılan genç mimarlarla beraber biz Sagalassos'ta belgelemeyi bir sistemi haline getirdik. Konservasyonu bir sisteme oturttuk, konservasyonun uygulamalarını ve belgelemesini. Çünkü ne yaptığınızı da bir sonraki kuşaklara anlatmanız gerekiyor bir müdahale yaptığınızda alana. Dolayısıyla o makale biraz biz nasıl bu sistemi oturttuk? Yani arkeologların misafiri gibidir mimarlar. Nazik bir şekilde ifade etmem gerekirse. Çoğunlukla da gergindir ilişkiler arkeologlarla mimarlar arasında. Ama bunu sanıyorum yavaş yavaş her kazı aştı zaten. Ama Sagalassos'ta biz çok şeyini de çektik. Yani sistemli bir mimari, mimari ve konservasyonun interdisipliner arkeolojinin bir entegre parçası olmaması, sadece yazın alınan bir hizmet gibi görülmesinin zararlarını 10-15 sene çekti Sagalassos. Birçok kazıda çekiyordur herhalde. Ne zaman ki biz bunu artık disiplinlerden biri mimarlık, disiplinlerden birisi konservasyon, bunu içselleştirdik. Kazı programlarıyla konservasyon programlarını eşleştirdik, bütçeleri denkleştirdik. O zaman başarılı olmaya başladı. Böylece hani her yaz gelen gönüllü gelen mimarlar, gönüllü gelen mimarlık öğrencileriyle değil de onlar değişse bile değişmeyecek protokollerle konservasyonu ve mimari dokümentasyonu bir yola oturttuk ama tabii sürekli de gelişiyor. Sürekli sorgulanıyor ve gelişiyor.
Sadece yazları gelen dediniz ama ben tam bilmediğim için soruyorum. 12 aylık kazı mıdır sizinki yoksa sadece yazları mı kazıyorsunuz?
Bizimki 12 aylık kazı değil ama ben 12 aylık hani kazı dememek lazım da 12 aylık çalışma diye düşünülürse ben o kavrama hiç karşı değilim. Zaten çoğunlukla hepimiz birçok kazı ekibi zaten masa başına döndüğünde de çalışmaya devam ediyor. Zaten 2 haftalık bir kazı çalışmasının emin olun 2 aylık analiz belgeleme işi vardır. Doğru. Ama şeye de ben çok sıcak bakıyorum. Yani kazı ekiplerinin olabildiğince uzun süre alanda bulunması, ilçede bulunması, köyde bulunmasının bir zararı yok. Aksine başlanan projelerin devamı, alana sahip çıkmak gibi konularda eğer fon varsa ve eğer sürdürülebilir çalışmalarsa bunlar, ben gayet mantıklı buluyorum doğrusu.
Siz bu arada Leuven Üniversitesi'nde mesela yılın kaç ayı oradasınız, kaç ayı buradasınız, nasıl oluyor o iş?
Şimdi evet, tam onu dedim ama tabii yokuz biz burada. Yani 9 ay kadar Leuven'de oluyoruz ama pandemiden önce sık sık da geliyorduk. Bir sebep oluyordu mutlaka. Ya müzede bir çalışma oluyordu ya bir önemli bir ziyaret, yani sponsorluk için olsun, tanıtım amaçlı olsun, önemli ziyaretler için geldiğimiz çok oluyordu. Ama biz prensip itibariyle bunu arttırmayı da istiyoruz. Yani daha çok burada olmayı dileriz doğrusu.
Peki küçük bir karşılaştırma yaparız belki diye soruyorum. Diyelim Belçika'da böyle yurt dışında kazılarla ilgili olarak nasıl bir ilgi var? Yani sadece Leuven Üniversitesi mi yoksa birçok üniversite, birçok ülkede böyle kazılar yapıyor mu?
Şimdi o bir kere şöyle cevaplayabilirim onu. Klasik döneme bir ilgi var Avrupa'da. Yani bu ta Victorian zamandan herhalde kalma. Bir aslında belki de bir burjuva merakı, bir sınıf ilgisi diyebilirim. Yani kendinizi entelektüel bir üst sınıf üyesi hissetmenizde faydası olan şeylerden birisi klasiğe duyduğunuz ilgi. Hala mesela benim oğlum lisede, hala lisede antik Grekçe ve Latince öğretiliyor ve Latince kaynaklar okutuluyor. Ve o bölümde devam eden öğrenciler daha bir elit öğrenci muamelesi görüyor. Hala yani bu klasik eğitim Avrupa'da biraz sert bir ifade olabilir ama bir sınıf göstergesi. Yani entelektüel bir sınıf göstergesi. Eskiden hani bir kunduracı olmak zorunda olmadığınız için, Latince veya şapka tamiri, şapkacı olmak zorunda olmadığınız için Latince okuma lüksünüz olmasından kaynaklanan bir şeyin devamı aslında bu. Dolayısıyla da yani bir Belçika Üniversitesi'nin Türkiye'de bir klasik alan kazması o üniversiteye bir prestij getiriyor. Orası kesin. Mark Hoca rahmetli Şubat ayında 3 kere yaklaşık 300 ile 600 kişiyi toplar ve kazı sonuçlarını sunardı Belçika'da. Ve buradan da Sagalassos dostları toplardı. Bu bir dernek vardı şu anda üniversite bünyesinde. Bu Sagalassos dostları tam dediğiniz gibi Türkiye'de Sagalassos mu Sagalassos mu diye sorulurken 900 kadar Flaman üyesi olan Sagalassos dostları vardı Belçika'da. Hala da var ve bu kişilerin yılda 40 euro olabilir, yılda 1000 euro olabilir yaptıkları katkılarla restorasyonların çoğu tamamlandı Türkiye'de Sagalassos'ta. O yüzden ben hiç karşı değilim bu klasik sevdasına Avrupa'daki. Çok güzel bir şey. Bizde de giderek artıyor bence. Yani insanlar tarihe ilgi duydukları sürece okudukları Buleterio'nun tam karşılığını durması.
Tabii.
Odeon denen yapıyla arazide karşılaşmaları tabii çok hoş bir şey yani. Biraz öyle. Ama üniversitelerin de dediğiniz gibi evet daha azalıyor. Yani büyük çaplı klasik antik kent kazısı denen şey çok pahalı ve çok zor bir şey. Ve her zaman da günümüz inovatif araştırma hırslarına kurumların, fonların karşılık gelmeyi biliyor. Dolayısıyla biz de her 3 senede, 5 senede bir yeni heyecan verici interdisipliner sorularla başvurmak zorundayız fon alabilmek için. Her seferinde kendimizi yeniden keşfediyor gibiyiz. Her seferinde aynı interdisipliner soruyla da başvuramıyorsunuz. Dolayısıyla dediğiniz, yani parmak bastığınız konusu çok önemli. Fonları sağlayan kurumlar için bir Belçika üniversitesi veya bir Avrupa üniversitesinin gidip bir Anadolu'da bir kenti kazması çok bilimsel olarak karşılığı olmayan bir şey gibi görünebiliyor doğrusu. Ve giderek de azalıyor. Avrupa'nın kendisinde kazılara baktığımızda da giderek özel sektöre verildiği, giderek kurtarma kazısı niteliğinde olduğu, geniş çaplı bağlamların anlaşılamadığı ufak kazılardan oluştuğunu görünce de arkeolojinin gözünü niye Anadolu'ya veya işte keşke barış ortamı olsa da daha Orta Doğu'nun diğer kısımlarına da gidebilseler, ama arkeologlar tabii hala bu taraflara daha çok ilgi duyuyorlar o sebeple.
Doğru. Bu arada aslında Sagalassos'un bir de şanslı bir tarafı var galiba. Çünkü bir de Sagalassos Vakfı var. Değil mi? Türkiye'de de aslında bu konuda bu konuyla ilgili insanların bir araya gelip oluşturduğu, eminim onlar da bir belli bir katkı sunuyordur diye tahmin ediyorum.
Muhakkak. O şöyle gelişti aslında. Biz bu Sagalassos, Avrupa'da, Belçika'da Sagalassos dostları var. Türkiye'de niye yok diye hani aslında yola çıktık ve Mark Hoca ilk başta dört büyük kentte, o zamanki Belçika Büyükelçisi Sayın Paul de Witte'nin liderliğinde ve Ece Tombul Hanımefendi, Fahri Konsolosu Belçika'nın, onların önderliğinde dört büyük şehirde konferanslar verdi Mark Hoca ve böyle bir nabız tutuldu. Yani Türkiye'de bu konuya bir ilgi var mı diye. O sırada da Sagalassos'u çok seven İdil Hanım, İdil Biret ve Şefik Büyük Yüksel eşleri dediler ki Ebru sen Münir Ekonomi Hoca ile tanış ve bir vakıf kurun. Biz de çok büyük bir şans eseri bu sayede Sayın Münir Ekonomi ile tanıştık. Şu anda Sagalassos Vakfı Başkanı kendisi. O da kendisini kıramayan ve çok kültüre ve arkeolojiye çok ilgisi olduğunu bildiği arkadaşlarını, dostlarını toplayarak Sagalassos Vakfı'nı kurdu ve bugüne kadar da Kalkınma Ajansı'yla, müzeyle ortak projeler, bağışlar vesaire yoluyla çok hırslı olmayan, çok büyük çaplı olmayan ama çok önemli noktalara enjeksiyon yapan projelerle vakıf Sagalassos'a destek oluyor gerçekten. Biraz o Sagalassos dostlarının Türkiye ayağını kurmuş olduk. Ayrıca da hemen onu da belirtmem lazım. Ağlasun Kültür Turizm Derneği var. Bu Ağlasun aydınlarının kazılar ilk başladığında Mark Hoca ile birlikte onun teşvikiyle kurdukları Azime Korkmazgil Hanımefendi, burada Doğan ailesi, Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmenler gibi böyle bir grup insanın kurduğu bir Ağlasun Kültür ve Turizm Derneği var. Onlarla da birlikte çalışıyoruz. Bazen bir fon bulup onlara aktarıyoruz. Bazı projelere birlikte giriyoruz. Yani sivil toplum katkısı da var Sagalassos'a.
Ben o derneği de gezmiştim geldiğimde. Hemen yine Ağlasun'da o meydanda bir yerleri vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
Evet, gayet zevkli şeyler de üretiyorlar.
Şimdi benim anladığım kadarıyla 30 yılı biraz aşkın bir süredir orada belli bir kazı ortamı var. Ama 30 yıl aslında hiçbir şey. Sizin öngörünüz var mı? Yani burada ne kadar daha devam eder sizce kazılar?
Evet, bu da çok sık duyduğumuz ve bizim de aslında merak ettiğimiz bir soru. Teoride şöyle söyleyeyim, bilimsel soru olduğu sürece devam edebilir. Ama tabii kazı da arkeolojinin tek metodu değil. Yani yüzey araştırmaları çok önem kazanmaya başlıyor. Non-destructive dediğimiz kazı içermeyen tekniklerle bilgi araştırma yöntemleri önem kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla hani kazılar ne kadar sürer bilmiyorum. Çünkü fona da çok bağlı. Ama ne kadar ortaya çıktı, daha ne kadar soru var derseniz daha çok soru var. Daha güneyi, batısı tam olarak belgelenmedi. Daha yavaş yavaş batısına, stadyum tarafına kayıyoruz. Ama dediğim gibi biz bilimsel sorulardan hareket ediyoruz. Yani bazen orta sınıf halk nasıl yaşıyordu gibi bir sorudan hareket ediyoruz. Yani şurayı açalım diye bir politika değil de, kazı politikası değil de şu soruya nereyi kazarsak cevap alabiliriz? Nekropoli kazarsak mı? Agora'da sondaj yaparsak mı? O sorulardan hareketle kazılar planlanıyor. Dolayısıyla size diyemiyorum ki bir 15 yılda batıyı kazarız. Yani öyle yaklaşamıyoruz. Zaten fon da
Evet,
yok.
doğru.
Yani öyle bir para da bulmak çok zor dediğim gibi. Ancak bu tür birden fazla disiplinin birlikte cevap bulabileceği sorularla ona başvurursanız zaten para elde edebiliyorsunuz araştırma ve kazı için. Her kazı da peşinden bir koruma, sunma, değerlendirme süreci getiriyor. Onların da fonlara önceden eklenmesi, düşünülmesi gerekiyor.
Doğru, yani tabii bölge arkeolojik açıdan çok zengin, sadece dediğiniz gibi Sagala Sos değil, aslında orada çok şey var, çok antik kent var, çok antik kalıntı var. Bunların bir kısmı galiba Burdur'daki bir müzede mi sergileniyor demiştiniz, yani nerede sergileniyor çıkanlar?
Evet, çok güzel bir soru. Burdur Müzesi gizli bir sürprizdir, yani gizli bir değerdir Anadolu'da. O kadar müthiş eserlere sahip. Yani ben en son bıraktığımda 60 bin eseri vardı. Sanıyorum 70 bine geçti. Müzede büyütülüyor, yani bir projesi hazır. Ben yerini de çok seviyordum. Eski bir kütüphane, Osmanlı döneminden kalma bir kütüphanenin kalıntısı etrafında geliştirilmiş bir şehir merkezinde. Çok hoş bir müze. Yeni müze bence, bilmiyorum, birçok açıdan yaklaşılabilir ama şehrin dışına alındı. Hani artıları, eksileri vardır muhakkak o kararın. Daha inşa edilmedi sanıyorum ama hakikaten daha büyük salonlar hak eden bir koleksiyonu olan, yani Avrupa'da olsa önünde kuyruklar oluşacak bir müzeden bahsettiğimizden rahatlıkla emin olabilirsiniz. Evet. Ve
Evet.
bölgedeki birçok kazı, yani prehistorya kazıları, Kibira gibi, Kremna gibi önemli yerlerin eserleri, Hacılar, Kuruçay eserleri, yani o kadar önemli eserlere sahip ki ve çok da güzel bir sunumu vardır. Yani o coğrafyayı tamamen anlayabiliyorsunuz gerçekten müzeyi gezdiğinizde.
Evet, tabii müzenin tasarımı da yani yeni yerinde önemli. Çünkü birçok bölge var kazılan. Belki orada bölge bölge işte Sagala Sos için ayrı bir müzenin içinde bölüm ayırmak lazım. Diğer bölümler için onu da herhalde planlıyorlardır diye umuyorum.
Tabii muhakkak. Muhakkak görüşülecektir, evet.
Peki Ebru Hanım, çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Yoğun gündeminizin içinde Sagala Sos'u konuşmuş olduk sizinle. Çok teşekkür
Ben çok
ediyorum.
teşekkür ederim.
Kahverengi yol panolarına renk kattınız. Umarım bir kez daha gelip görmek istiyorum. Çünkü gene geçen 2-3 yıl içinde muhakkak bir takım değişiklikler olmuştur Sagala Sos'ta. Hem de hakikaten müthiş bir coğrafya. Çok teşekkürler.
Ben çok çok teşekkür ederim davetiniz için, bu fırsat için. Hepinizi bekleriz, sizi özellikle tabii Emrah Bey. Vakfın bir gezisi daha olacak sanıyorum.
İnşallah.
O zaman buluşmak ümidiyle. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de çok teşekkür ederim ilgileri için.
Kahverengi yol panolarında bugün Sagala Sos kazısı başkan yardımcısı Doktor Ebru Torun'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayımlanan Kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş sanat sundu. Kahverengi yol panoları.